Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankır.
Yeni bir oto gündemle karşınızdayız. Yine her hafta olduğu gibi otomotiv dünyasının nabzını tutmaya çalıştığımız ve gündemden haberleri sizlere aktarmaya çalıştığımız yeni programla karşınızdayız. Bu haftaki ilk haberimiz, biz Türkiye'de olduğumuz için artık böyle ucuzla ilgili bir şey gelince ki 2026'ya girdik. Yani ucuzdan da uzaklaşıyoruz koşa koşa daha da çok. Ve bu sefer Türkiye'nin en ucuz olma ihtimali yüksek bir araçla başlayacağız. Hani insan tabii buna sevinir hale geldi. Biz burada biliyorsun elektrikli arabalarda böyle küçüklerde falan diyoruz ki işte şu 500'e gelseydi 1 milyona gelseydi falan diyorduk. Şimdi işte artık hani oradan çok ümit kesilince buralarda böyle ucuz araba kovalamaya başladık. Efendim Dacia Sandero'nun 2026 modeli Türkiye'de. Ama fiyatı nedir? Nasılmış? Hani böyle milyona da değil. Yani öyle bir dünya yok maalesef. Nasıl olduğunu Barış'tan dinliyoruz. Buyursunlar.
Evet, teşekkür ederim abi bu güzel giriş için. Ama öncelikle şöyle küçük bir düzeltme yapayım, hemen yanlış anlaşılma olmasın. 2026 yılında evet Türkiye'ye geldi ama gelen araç 2025 model yılı olarak geçiyor. Çünkü orada ufak bir yanlış anlaşılma hayır, olabilir. Hayır. Sonra takipçilerimiz, okurlarımız gidiyor bayiye. Ya bu araba 2026 modelmiş diyor. Onlar diyorlar ki yok ya 2025 model geldi diye böyle bir ufak karışıklıklar olabiliyor. Daha öncesinde yanılmıyorsam Kia tarafında böyle bir karışıklık yaşamıştık.
Peki o zaman dediğin gibi, onu geri alayım ama şunu söyleyeyim. Kardeşim tamam 2025'te yani bize 2026'da geldi. Yani Türkiye'de fiyatını da biz şimdi görüyoruz. Bizim için 2026 yani bu şimdi. Adam alınca bunu da 2026 yazacak mı falan diye ben kendimi de kurtarmaya çalışıyorum. Buyursunlar, teşekkür ederim.
Evet, doğrudur. Dediğim gibi tabii ki Dacia Sandero deyince bir kere doğrudan bütçe tarafında, fiyat tarafında bir beklenti oluşuyor. Neden? Her zaman Dacia zaten Renault'un bütçe odaklı, düşük maliyet odaklı bir markası olarak hayatımızda olmaya devam ediyor. Sandero da aynı şekilde. Hatta 2026 yılında gelişi bence daha da sansasyonel oldu ve onun açısından daha iyi oldu. Neden diyeceksiniz? Bir kere ilk başta fiyat zaten Egea'yı yavaş yavaş böyle hayatımızdan çıkarıyor. Maalesef üzücü bir kayıp olacak Türkiye pazarı için. Çünkü erişilebilir otomobiller tarafında bence sahip olduğu özelliklerle evet hani sıkıntıları yok muydu? Özellikle bu son dönemde listeden çıkarılan 1.4 atmosferik motorun işte yağ yakma gibi çeşitli sorunlarından bahsediliyordu ama en nihayetinde araç toplam genel olarak fiyat performans tarafında sahibini memnun eden otomobillerden bir tanesiydi ama artık 1.3 Multijet'ten sonra 2026 yılında 1.4 motor da ortadan kalktı. Tabii ki en erişilebilir versiyon olduğu için doğrudan şimdi 1.6 Multijet motorlu manuel ve otomatik seçenekler kaldı. Fiyatlar da biraz daha yukarı çıkmış oldu. Cross tarafında, bu arada sedan için konuşuyorum, Cross tarafında hala 1.4 motorun olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta Hyundai'nin Ioniq modeli üretimden kalktı. Hyundai yavaş yavaş Türkiye'de elektrikli otomobil üretimine hazırlanıyor. Ioniq 3 modeli yanılmıyorsam Ağustos, Eylül gibi artık üretimine başlanacak. O yüzden hatlar güncelleniyor, buna hazırlık yapılıyor. Tabii ki elektrikli otomobiller için boşluk şey yapıyor, hazırlanıyor burada üretim tarafında, üretim kapasitesinde. Bunların hepsiyle beraber yorumladığımızda aslında bu versiyonların, bu modellerin gidişiyle beraber Dacia Sandero biraz daha kendine daha iyi bir yer bulacak gibi görünüyor. 2026 yılında nasıl iyi bir yer bulacak? Tabii ki fiyatıyla. Fiyatına baktığımızda iki farklı donanım seviyesiyle geliyor. Hemen onu söyleyeyim. Essential ve Expression olmak üzere iki farklı donanım seviyesi var. Evet, bu yenilendiğinde artık işte yine Renault tarafında olduğu gibi Dacia'da da Eco-G doğrudan fabrika çıkışlı LPG'li versiyonlar vardı. Yeni modelde, yenilenen kasada artık hibrit seçenekleri de görmekteyiz tıpkı Renault'daki gibi ama Türkiye'ye gelen araç şu anda ilk etapta sadece TC100 adı verilen benzinli motorla satışa sunuluyor ve fiyatlar Essential donanım seviyesiyle beraber 1.240.000 TL, Expression'la 1.340.000 TL, yani iki donanım seviyesi arasında 100 bin liralık bir fark var. Neden diyoruz bunu? Şu anda en azından şu an fiyatlara baktığımız kadarıyla Türkiye'deki en ucuz otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Egea Sedan'ın 1.4'ünün gitmesiyle beraber fiyat Egea Cross şu anda en ucuz Dacia Sandero'dan sonra 1.269.900, yani 1.270.000 TL. Arada 30 bin liralık fark var ama tabii ki biri Sandero, biri Egea Cross. Burada tercih noktasında tabii ki yine biraz daha Egea Cross ağır basacaktır diye düşünüyorum. Çünkü sadece şöyle bir 30 bin liralık fark var. Tabii ki burada liste fiyatlarından söz ediyoruz. Her marka, her model için biliyorsunuz şu geçerli. Liste fiyatlarına göre bayiye gittiğinizde çok değişik fiyatlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bunu her zaman özellikle belirtmek istiyorum. Biz liste fiyatlarına göre konuşuyoruz şu anda ama belki de bayiye gittiğinizde Egea Cross tarafında hazır böyle model yavaş yavaş sona ererken eğer bir fırsat bulursanız belki daha uygunu alma ihtimaliniz de olur. Aynı şekilde Dacia Sandero için de belki lansman döneminde daha uygun fiyatlar görülebilir diye düşünüyorum ama bunlar bu şekilde. Bir ucuz seçenek daha Kia Picanto, yine Dacia Sandero'nun üzerinde 1.290.000 TL'lik fiyatı var. Yani Picanto mu Sandero mu derseniz biraz daha böyle donanımlara falan bakarak insanlar daha çok arada kalabilir ama burada yine ağır basan bence Egea Cross olacaktır fiyat farkına göre, onu da söylemek lazım. Peki neler sunuyor Dacia Sandero? Hemen fiyattan sonra ona kısaca bir bakalım. Bir kere tasarım noktasında böyle aslında evrim niteliğinde diyebileceğimiz değişiklikler yok. Ufak makyajlarda ne kadar değişiklik oluyorsa Sandero'da da aynı şekilde devam ediyor. Ön tarafta aracın önünde, arkasında, iç mekandaki bu havalandırma menfezlerinde hep böyle Y formlu detaylar karşımıza çıkıyordu. Y formlu gündüz ledleri, stoplarda Y formlu ve havalandırma menfezlerinde ve iç mekanda böyle Y formlu oluşturan detaylar. Bunlar artık değişti. Onlar tamamen kaldırıldı. Yeni aslında hem Sandero'da hem Sandero Stepway'de hem de Jogger'da ters T olarak da yorumlanan böyle yeni ışık imzasında yeni detaylara geçiş yapıldı. Öndeki farlarda, gündüz ledlerinde bu imzayı görüyoruz. Arkadaki stoplarda görüyoruz. İç mekanda, havalandırma menfezlerinde artık o kaldırılan Y formunun yerine bu ters T formunu bir yenilik olarak sunuyor bize Dacia tasarım tarafında. Yan tarafta zaten makyajda çok değişiklik olmuyor genelde. Sadece böyle yeni jant tasarımları kendini gösteriyor. Sandero'da yine aynı şekilde bunu görüyoruz. Bence güzel jantlarla geliyor. Çift renkli, çok kollu jantlar bence otomobile yakışmış diyebiliriz. Ön panjurda değişiklik var. Ön panjurda normalde eski kasada yatay formda çizgiler bulunurken burada biraz daha hem yeni aydınlatmalarda hem de buradaki panjurda piksel, nokta şeklindeki piksel detaylara yer vermeye çalışmışlar. Böyle tasarım noktasında değişiklikler söz konusu. Onun dışında bakıyorum hemen Essential donanım seviyesinde konfor paketi 55 bin liralık bir opsiyon olarak sunuluyor. O 1 milyon 240 bin TL'lik fiyat üstüne ek olarak. Bunda neler geliyor? Kol dayamalı yüksek orta konsol, suni deri direksiyon, 10 inç multimedya ekranı ve köpek balığı anten bu konfor paketinde 55 bin liralık opsiyonda gelen donanımlar arasında yer alıyor. TC100 motoru aslında zaten tanıyoruz ama önceki versiyona göre 10 beygir daha, yani 90 beygir güç üretirken bu yeni motor 100 beygir güç üretiyor. 3 silindirli turbo benzinli bir motor ve alt ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor. İlerleyen süreçte bence diğer seçenekler de işte EcoG, LPG'li olmak üzere belki bir tarafta otomatik şanzımanlı seçenekler de ilerleyen süreçte gelecektir. Çünkü daha Dacia'nın Türkiye'de satışa sunacağı 2026'da yeni modeller var. Örneğin Sandero Stepway yenisi Mart'ta gelecek. Yine Jogger'ın da aynı şekilde Mart'ta gelmesi planlanıyor. O yüzden yeni versiyonlar da yıl içinde yavaş yavaş gelmeye başlayacaktır. Dediğim gibi fiyat performans tarafında dikkat çekecek ve bence müşteri yakalayacak bir model olacak. Neden? Çünkü en nihayetinde Türkiye'de hep otomobil tarafında evet yüksek donanımlar istiyoruz, şu istiyoruz, bu istiyoruz ama gerçeğe baktığımızda fiyat performans dengesi ve uygun fiyat her zaman böyle satışlarda öne çıkıyor. Dacia Sandero da bu kısma oynayan modellerden bir tanesi.
Evet, sonuçta her şey tamamen duygusal bir noktaya geliyor, kalıyor. Bu tamamen duygusallık, başka bir konu. Ben Clio'ya çok benzettim. Yani tabii Dacia ve Renault'u çok ayırt etmek yerinde değil ama zannediyorum aynı platformda üretiyorlar. Çünkü çok benziyor. Sanki yani bir önceki Clio'nun ve ikisinin böyle birleşimi gibi bir şey olmuş. Yani yenisiyle eskisini birleştirmişler gibi hissettim.
Evet, Clio 5'in platformuna geçiş yapmıştı bu yeni haliyle. Zaten hibrit motorlarda hibrit desteği, bu aslında motor çeşitliliği de biraz oradan geliyor. Eski platformdan yeni platforma geçiş yapmıştı ama tabii ki Clio ile arasında her zaman işte maliyet farkından dolayı kullanılan parçalar olsun, işte birçok sistemi olsun, Clio'ya göre daha alt, evet, seviyede olarak.
Klasik bir hani Dacia olunca böyle, Renault olunca böyle. Ama işte orada da şeyi gördük daha önce. Sen çok konuştun, anlattın tabii. İşte Dacia Duster olunca nasıl, Renault Duster olunca nasıl dedik. Renault Duster olunca işler biraz karıştı. Enteresan, evet.
Yani tabii bazen... çünkü şimdi zaten 2026 yılında Clio'nun fiyat listesine de baktığımızda tamam Clio 6'ya geçiş yaptı şu anda ama sanırım Clio 6 daha satışa sunulmadı. 2026 Clio 5 listede yer alıyor ve 1.650.000 TL'lik fiyat görüyoruz. 1.240.000 TL nere? 1.650.000 TL nere? Yani arada 400 bin liralık fark var. Evet. Zaten o da biraz bundan kaynaklanıyor.
Doğru. Çok mantıklı. Evet. Bu da Clio 6 ile aynı platformdan çıkan bir araca baktık. Peki bu sefer bizim sevdiğimiz 3 harfli tarafa geçiyoruz efendim. Çin tarafına bir uzanıyoruz. Hemen Voyah'tan bir haber var. Yeni bir Türkiye'de üretim planı. Ya böyle deyince işte hani insana şey ya, Türkiye'de üretim planı olan çok Çinli var da yapabilen var mı diye söylemek lazım. Biri vardı geçen hafta konuştuk. Ama hani bir diğeri olacak mı olmayacak mı? Çinli bu ay, bu ay, bak söyleyemedim. Bu ay, vaha. Doğrusunu sen
Oya.
söylersin.
Evet. Aslında dediğin doğru ki bu haberler çıkmaya başladığında da zaten bu noktada birçok eleştiri aldı. Zaten bu eleştiri almasının en başında gelen sebeplerden bir tanesi şu anda BYD'nin fabrika sürecinin böyle çok fazla sürüncemede olması, ondan kaynaklanıyor. Hatta teşvik almasına rağmen. Ama şimdi Voya markasını, Çinli Voya markasını Türkiye'de temsil eden marka öncelikle şu açıklamayı yaptı ki hani oldukça dürüstler bu konuda. Biz hani hiçbir şekilde burada üretime başlamadan, eğer ya başarabilirsek bunu üretime başlamadan doğrudan bir satış planlamıyoruz ve bu noktada hani üretim başlayana kadar herhangi bir teşvik almış değiliz. Hani bunu net bir şekilde açıkladılar. Yani hani öyle diğer üreticilerde olduğu gibi biz üretimi yapacağız. İşte önce bir teşviki verin bize, teşvik alalım. İşte BYD ne almıştı? Burada ek vergiden hem kurtuluyordu hem de burada gümrük vergisi noktasında bir teşvik, çeşitli teşvikler olmuştu. Ama burada Markart tarafından yapılan açıklamada herhangi bir teşviğin söz konusu olmadığı net bir şekilde belirtildi. Ve şöyle dediler, biz işte önce teşvik al sonra üretimi planla şeklinde değil de önce üret sonra burada Türkiye'de satışa başla şeklinde bir yol izleyeceğiz dediler. Bu da bence başarılı bir süreç yönetimi. En azından Çinlilere karşı, Çinli markalara karşı algı bu şekilde oluşmuşken. Şimdi
Bravo.
gelelim burada neyi planlıyorlar. Bir kere Voya markası biliyorsunuz Türkiye'ye zaten faaliyetlerine başlamıştı. Yine Markart temsilciliğinde ki Çinli Dongfeng üreticinin Çin'de büyük bir en büyük üreticilerden bir tanesi. Onun elektrikli araç markası aslında. Bize biraz yabancı gelebilir ama aslına baktığımızda köklü bir üreticinin markası olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de de faaliyetlerine başlamıştı. Satış faaliyetlerini yapıyordu. İşte Free modelinin Voya Free modelinin elektriklisini getirmişti. Sonra MPV getirmişti. Sedan modeli getirmişti ama tabii ki Türkiye'de işte Çinlere karşı bu önce ek vergi sonrasında bir tebliğ geldi biliyorsunuz. Ki hani en az 20 tane Türkiye genelinde servis, kendine ait servis bulundurması, servis yatırımı yapması sonrası zaten bu tarz üreticilerin, bu tarz Çinli markaların Türkiye'de satış yapması birazcık imkansız hale getirilmişti ama Voya bu konuda tebrik etmek lazım. Aradan geçen bu 2 yıllık süreçte boş durmadılar ve gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de yerli üretim için çalışmaya başladılar ve yavaş yavaş bu durum şekillenmeye başladı ki bize de yavaş yavaş bunu duyurmaya başladılar. Net bir şey belli olmamakla birlikte Türkiye'de üretilmesi planlanan model bu daha önce elektrikli olarak gelen Free SU modelinin REV 318 isimli menzil uzatıcılı hibrit versiyonu. Yani menzil uzatıcılı hep programlarımızda konuşuyoruz ama yine söyleyeyim burada ufak bir hatırlatma olarak. Bunlar sanki bir elektrikli otomobilmiş gibi yine aslında tahrik şeyinden elektrik motoru sorumlu. Tekerleklere elektrik motoru güç veriyor ama burada bataryayı şarj etmek için bir benzinli motor bulunuyor araçta. Bu da menzil uzatıcı aslında kavramının geldiği yer diyebiliriz. Bu Free REV 318 modeli de aslında bu sistemi kullanıyor ve şu anda bir kesinlik olmamakla beraber Kocaeli'de fabrikası, üretim tesisi bulunan bir ortakla çalıştıklarını açıkladılar. Ama tabii ki bu ortağın herhangi bir şekilde bu olaylar netleşmeden, netice alınmadan ismi açıklanmamış durumda. Belki Habaş tarafında burada biliyorsunuz Honda'nın fabrikasını almıştı. Honda fabrikasının bu taraftan bir anlaşma yapıldı üretim noktasında. Onun kapasitesini kullanmak üzere mi bir anlaşma yapıldı bunu bilemiyoruz. Tabii ki bunların hepsi şu anda bir tahmin noktasında ama Kocaeli'de tesisi bulunan bir ortakla çalışıldığı bu konuda yerli üretim konusunda belirlenmiş durumda. Bakalım bu umarım bir netice alınır çünkü Çinli yetkililerin Türkiye'de olduğu ve Markar'ın üretim için gerçekten üzerinde olayların üzerinde çok çalıştığı, çok sıkı çalıştığı net bir şekilde söyleniyor. Yakında zaten 2026 yıl içerisinde bunun neticesini duyarız gibi geliyor bana. Burada Türkiye'de üretilmesi planlanan ilk modelin özelliklerine bakacak olursak kısaca dediğim gibi EREV olarak kısaltılan aslında menzil uzatıcılı hibrit versiyon ve 4,9 metrenin biraz üzerinde uzunluğa sahip büyük bir araç aslında. Zaten Free modelin Türkiye'ye geldiğinde görmüştük onu. Büyük gerçekten. Tasarım noktasında beğenilen, keskin çizgileri, agresif çizgileri olan bir araçtı. Yine aslında tasarım noktasında bu hibrit versiyonda ona oldukça benziyor. Hatta yenilenen haliyle daha da böyle performanslı bir SUV haline geldi. Görüntüsünü çizmeye başladı. Baktığımızda 2960 mm'lik bir aks mesafesi var. Oldukça ferah bir yaşam alanı sunan bir model. Jeneratör görevi gören motor 1.5 litre benzinli ve 150 beygir güç üretiyor. Tekerleklere güç veren motor ise 268 beygir güç ve 410 Nm tork üretiyor. Aslında baktığımızda yine performanslı bir araç olduğunu söyleyebiliriz ki zaten elektrik motor güç verdiği için tekerleklere yine o elektrikli araçlardaki gibi böyle bir anda ivmelenmeyi onda net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. 43 kWh saatlik bir batarya kullanılıyor ve şu anda WLTP değeri belli değil ama CLTC normuna göre 318 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili vaat ediyor ki zaten Çin'de saf elektrikli sürüş menzili en yüksek olan EREV modellerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. WLTP de belki ne olur hani 200-250 km civarında bir saf elektrikli sürüş menzili görebiliriz WLTP değerlerine göre. Toplam menzili tabii ki bu yakıt deposuyla beraber bu benzin motorunu da şarj etmesiyle birlikte toplam menzili neredeyse 1500 km'ye varıyor. Bu da iyi bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Çin'deki fiyatı 31.550 dolar. Türkiye'de nasıl fiyatlanır zaten onu göreceğiz ama 31.550 dolarlık fiyat Türkiye'deki vergileri de şusunu busunu da düşündüğümüzde açıkçası çok da böyle uygun fiyatlı, hani uygun fiyatlı demeyelim de en azından böyle orta seviye bir araç bile olamayacağını bize gösteriyor burada ne yazık ki. Bakalım ama bunu net bir şekilde Türkiye'de geldiğinde üretimle ilgili diğer detaylar belli olduğunda daha fazla konuşuyor oluruz.
Söyler söylemez hemen baktık fiyata doğal olarak. Çin'de ya şimdi şöyle, Çin'de şu an 1 milyon 350 bin lira bu araba Çin'de. Şimdi düşünüyorum yani Çin'de 1 milyon 350 ise araba iyidir diyorum. Hani neden? Çünkü yani orada bu kadar satıyorlarsa araba iyi olması lazım yani. Çünkü hani 500 bin lira da var, 600 bin lira, 700 bin lira arabalar var. Adam çıkartıyor arabayı, 1 milyon değil araba, işte 700 bin liraya işte bilmem neler neler sunuyor falan. Öyle bakınca insan diyor ki demek ki diyor hani iyi bir araba olması lazım. Bir adam yani 1.350'ye satıyor falan diye. Biz de burada ne diyoruz? Az önce ne konuştuk? 1.260 abi en ucuzu falan diye böyle artık hani biz köpek öldüren arıyoruz. Orada adamlar hani ne diyeyim vergiler falan gelince ne olacağını merak ediyorum gerçekten ama umarım.
Yani biz burada 1.240'a, 1.260'a, 1.290'a giriş seviye B segment modellerden söz ediyoruz. Yani onları da şey yapmanın manası yok. Onlar da bizim ülkenin bir gerçeği haline geldi bu vergilerle beraber ama işte orada 1.300 küsur alınan araba nerede? Burada 1.300 küsur alınan araba yani, nerede? Ne yazık ki.
Galiba böyle. Selçuk Erdem'di. Bir karikatür vardı. İşte iki tane güvercin telde böyle duruyorlar. İşte bir güvercin dönmüş ne var ne yok diyor. Bu da böyle bakıyor diyor ki işte ne olsun diyor işte her taraf o zamanlar Ege'ye yok. Bir önceki neydi bizim şey? Satılan yine fiyatın araba.
Linea.
Linea. Heh, evet. Ne olacak lan diyor işte her taraf Linea diyor. Böyle yukarıdan bakmış. Yani bize ya Clio ya Linea. Yani buydu yani olay hakikaten doğru. O yüzden biz bir şey gördük mü dediğim gibi şey değişti yani. Ortam çok değişti. Neyse. Her şey çok gergin. Ortam çok gergin. Fuat abi dediğimiz bir karikatürle olayı bitireyim ben. Yoksa sonunuz fena olmasın. Efendim sıradaki haberimizde bu sefer tabii enteresan, güzel bir dikkat çeken haberlerden biri. Kia Stonic Türkiye'deymiş. Nedir fiyatı ve özellikleri hemen Barış'tan öğrenelim.
Evet, Kia Stonic de aslında geçtiğimiz aylarda makyajlanan modellerden bir tanesi. 2025 yılında makyajlanıp böyle 2026'ya girişle beraber Türkiye pazarında satışa sunulan veya işte Ocak ayında yanılmıyorsam şu anda fiyat listesi belli oldu ama Ocak ayı içerisinde büyük ihtimalle bayilerde görmeye başlarız. Yeni Stonic tabii ki neler getiriyor? Yine tasarım noktasında değişiklik getiriyor ama bu şeydeki Sandero'daki değişiklikten ziyade bunda tasarım noktasında daha fazla böyle hani otomobili sanki tam böyle yeni nesil demeyelim de ağır bir makyajdan geçmiş gibi nitelendirebiliriz aslında. Çünkü eski tasarımı tamamen bırakıp işte Kia'nın bu elektrikli modelleriyle daha da önemlisi EV9'la başlayan o Opposites United işte zıtlıkların birleşimi şeklindeki tasarım diline geçiş yapan modellerden bir tanesi haline geldi. Bu dolayısıyla tasarım noktasında da ciddi bir değişim oldu. Bence güzel bir değişim oldu. Otomobil hani bu otomobilin proporsiyonuna yakışan tasarım detayları oldu. Stonic'e güzel oturdu bu tasarım. Tabii ki elektriklere daha çok yakışıyor. Onu da söylemeden geçmeyeyim. EV3'e, EV5'e, işte EV9'a daha onların proporsiyonuna ve genel tasarım diline daha oturan bir tasarım dili ama bence Stonic'te de en azından sonradan oturtma bir tasarım olarak kötü olmadı. Onu söylemek lazım. Yine modellerde bu Opposite United tasarım dili aynı şekilde devam ediyor ama her modelin kendine özel bir ışık imzası mevcut ön tarafta. Biraz daha buna göre ayrışıyorlar. Stonic'te de aynı öyle şekilde o tasarım devam ediyor ve ön tarafta neyi görüyoruz? O tamponun, panjurun, gündüz ledlerinin tamamen yenilendiğini görüyoruz ve tasarım noktasında farlarda dikey yerleşime geçiliyor. Yani o gündüz ledlerinin arasında dikey formdaki o ana aydınlatmalar dikkat çekiyor. Tamponun altında özellikle aracın biraz daha crossover karakterini vurgulayan, hani biz bir hatchback değil, crossover. Bunu da vurgulamak gerekiyor bu araçlara. Çünkü yerden, B segmentin yerden hafif yükseltilmiş versiyonları olduğu için tasarımla vurgulamazsanız böyle dışarıdan hatchback gibi görünebiliyor açıkçası. O yüzden biraz daha bunu bu öndeki gri koruma plakalarıyla vurgulayıp bu araç bakın crossover'dır, bunda biraz daha SUV esintileri görmeniz mümkün şeklinde bir tasarım diline geçiş yapılıyor. Yan tarafta yine baktığımızda işte neleri görüyoruz? Yenilenen jantları görüyoruz. Çift renkli güzel jantlar. Bence aracın bu yenilenen tasarımına, bu keskin çizgilerine yakışan bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Ağır makyajın bir sonucu olarak yine aynı şekilde arkada stopların yenilendiğini görüyoruz. Tampon tarafında ufak tefek değişiklikler mevcut ama asıl değişim ön tarafa yoğunlaşıyor ve aracın iç mekanına yoğunlaşıyor. İç mekanda da ne görüyoruz? Bir kere o yeni direksiyon, her zaman işte benim o eleştirdiğim direksiyon şeyde de yanılmıyorsam Sportage'da en son eleştirimizi yapmıştık. Stonic'de de eleştirimizi yapalım. O Kia yazısını hani ortaya koymayıp da böyle kenara koyuyorlar ya, hani ya bunu yapmayın ne olur artık ortaya alın onu lütfen diyorum. Burada da yine aynı şekilde bunu söylemiş olayım ve bence hani genel olarak direksiyonun göbek kısmı da eski böyle 1990'lardan kalma otomobillere benzetiyordum ben. Yine
Corolla Liftback abi, ben sana söyleyeyim. 88 model Corolla Liftback aklıma geliyor buna bakınca. Ne gerek var orayı buraya taşımaya yani, gerçekten. Yani büyüklüğü bir dert, şekli bir dert. Allah aşkına şu arabanın içinde bunu niye koyuyorsunuz ya?
Maalesef öyle. Ama onun dışındaki detaylar fena değil. Güzel. Neden? İşte hemen onun arkasında bitişik ekranlardan oluşan bir dijital panel karşımıza çıkıyor. İşte 12.3'er inçlik ekranlar var burada. İç mekanda gördüğümüz kadarıyla. Bu güzel. Dijitalleşme açısından böyle otomobili daha modern gösteren bir detay olması açısından güzel bir şey. Zaten orta tarafta yine böyle sık kullanılan fonksiyonların kontrol edilebildiği döner düğmeler veya böyle piyano tuşu şeklinde sıralanan fiziksel kontroller var. Bence otomobillerde bu fiziksel kontrollerin hala yoluna devam ediyor olması güzel bir detay. Orta konsolda ne var? Böyle akıllı telefonunuzu şarj edebileceğiniz kablosuz şarj ünitesi var. Hemen orada elektronik park freni var ve burada gelen otomatik şanzımanlı araçta böyle hani genelde araçlarda neye geçilir yeni otomobillerde otomatik şanzımanlarda böyle vites kolu yerine ufak bir düğme vites seçeceği yer verilir ama burada Stonic'te makyaj operasyonunda olduğu için burada yine vites kolu kendini göstermeye devam ediyor, onu söyleyebiliriz. Burada tabii ki farklı detaylar var, boyutlar da bu tasarım değişikliğinin yanı sıra boyutlarda herhangi bir değişiklik yok, onu da söylemiş olalım. 4.2 metreye yakın 4165 milimetrelik uzunluğu aynı şekilde var olmaya devam ediyor. 352 litrelik bagaj kapasitesi bu araç için birazcık küçük, yine aynı şekilde yoluna devam ediyor. Biraz makyaj olduğu için zaten bu taraflarda çok büyük bir değişiklik beklemiyorduk açıkçası. Türkiye'de tabii ki fiyatı önemli. En çok merak edilen şey fiyat. Baktığımızda fiyat olarak ne oluyor? 2 milyon. Yani bunu artık ben şey demeyeceğim. 1 milyon 999 bin TL'lik bir fiyat açıklanmış ama ben evet, buna 1 milyon 900 evet, düz hemen 2 milyon fiyat diyebilirim burada. Şimdi bir B SUV olarak 2 milyon TL'lik fiyat rakiplerine göre baktığımızda işte rakipleri de genelde bu bantlardalar. 2 milyon, 2.2 milyon bandında. Burada biraz işte fiyat noktasını belirleyecek olan işte sunulan donanımlar olacak. Evet, araç çok boş bir donanımla gelmiyor. Cool donanım seviyesinde sunulan özellikleri birazdan sıralıyor oluruz ama bence 2 milyon yani şöyle bir 1.7-1.8 milyon bandına olabilseydi bu araç bence güzel bir seçenek olurdu diye düşünüyorum kendi segmentinde. Çünkü zaten artık kompakt modellerin yavaş yavaş yok olduğu, böyle hani B hatchbacklerin daha ufak A segment modellerin yok olmaya başladığı, bunun gibi B SUV crossoverların biraz hafif yükseltilmiş araçların daha çok tercih edildiği bir pazardayız. Biraz daha rekabetçi bir fiyatla gelseydi bence 2026'nın öne çıkan otomobillerinden bir tanesi olabilirdi. Özellikle B SUV rekabeti çünkü kızışmış durumda artan seçeneklerle beraber. Ama 2 milyon TL'lik fiyat birazcık insanı arada bırakıyor diyebiliriz. Cool donanım seviyesinde neler var hemen onu da söyleyeyim ki fiyat hani az mı çok mu tam böyle yerinde mi izleyicilerimiz de ona göre tam karar versinler. 16 inç alaşımlı jantlar geliyor. LED ön arka farlar, uzun far asistanı, ön arka park sensörleri, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, ön arka USB girişleri, geri görüş kamerası, 6 adet hoparlör, navigasyon, 12.3 inç dokunmatik ekran, kablosuz Apple CarPlay ve saklama gözüne sahip orta konsol dayama geliyor ve dijital ekrana entegre 4.2 inçlik bilgi ekranı standart olarak sunuluyor. Sürüş asistanlarında da yine aslında baktığımızda ihtiyaç olan birçok özellik var. Hız sabitleyici, ön çarpışma engelleme asistanı, şerit takip asistanı, şeritte kalma asistanı ve akıllı hız limit asistanı gibi birçok özellik var. Sadece bir tek opsiyon var. Bu da elektrikli açılabilir. Sunroof tek opsiyon olarak seçenek geliyor. Aslında baktığımızda az önce dediğim gibi yani kendi segmentine göre boş bir araç değil. Özelliklerine baktığımızda hani hem ne gırtlak dolu diyebiliriz ne hani boş bir araç diyebiliriz. Ortada konumlandırılan bir araç ama dediğim gibi fiyatı aslında birazcık daha alt seviyede tutabilselerdi rekabet açısından güzel bir seçenek olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Başarısını zaten 2026 yılındaki satışlarında görüyor olacağız.
Mis gibi dinledik. Direksiyonu ve fiyatı biraz ayarlarlarsa sanki olabilir gibi görünüyor diye ben de son bir nokta. Evet. Peki sırada yine dikkat çeken bir haberimiz var. Renault Flante SUV duyurulmuş. Neler var neler yok hani heyecanlanabilir miyiz? Dönelim soralım.
Evet aslında Avrupa pazarı için duyurulmayan yani Avrupa şimdi Renault'un şöyle bir stratejisi var. Avrupa dışındaki pazarlarda biraz daha iddiasını ve satışlarını arttırmak üzere bir plan oluşturdu geçtiğimiz yıllarda ve şu anda 2025'te uygulamaya başladığı bu planı 2026 yılında devam ettiriyor. Diğer yandan da otomotiv dünyasında zaten SUV modellerin baskınlığı artmış durumda. Türkiye pazarında bile 2025 satışlarına baktığımızda her 10 araçtan 6'sının SUV segmentinde yer aldığını görüyoruz. Ki marka olarak da Renault aslında baktığımızda son dönemde Renault dediğimiz zaman aklımıza yeni bir SUV geliyor. Yani gün geçmesin ki Renault yeni bir SUV, yeni bir isimlendirmeyle yeni bir SUV karşımıza çıkarmasın. Bu Flante de aslında Renault'un yeni duyurduğu SUV modellerden bir tanesi ve Avrupa dışındaki pazarlarda Renault'un amiral gemisi modeli olacak. Yani ürün gamının en üstünde konumlandırılacak bir model olarak karşımıza çıkan araçlardan bir tanesi. Tabii ki şimdilik aracın ismi duyuruldu, hangi pazarları hedeflediği duyuruldu ve biraz tasarımına yönelik ipuçları paylaşıldı. Ama daha öncesinde işte bu otomobilin nasıl bir tasarıma sahip olabileceğine ilişkin detaylar zaten internete sızdırılmıştı. Bunlar üzerinde bazı ufak tefek değişiklikler belki olabilir son nihai versiyonda, resmi versiyonda ama az çok bu şekilde olacaktır diye söyleyebiliriz. D segmentinde yer alan büyük bir araç olacak. Bunu söyleyelim. D segment büyük bir SUV'den bahsediyoruz. Yani kompakt bir araçtan bahsetmiyoruz ki proporsiyonlara bakıldığında da zaten bunu net bir şekilde belli ediyor. Özellikle paylaşım ipucu görsellerinde yüksek ve özellikle arka kapılarda o arka çamurluğun üst tarafında yüksek ve güçlü bir omuz çizgisine sahip olacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Biraz daha böyle klasik SUV çizgisinden ziyade sanki özellikle SUV segmentinde de coupe, fastback tarzı bir yaklaşım görüyoruz ya ki bunu zaten Rafale'de de göstermişti bize coupe SUV, büyük bir coupe SUV olarak göstermişti ama bu ondan da biraz daha farklı olarak geriye doğru düz bir şekilde eğim kazanan bir tavan hattı gösteriyor bize. Araç oldukça büyük. Bunu biraz daha kotarıyor. Çünkü biraz daha kompakt bir araç olsaydı ve bu şekilde geriye doğru böyle alçalan bir tavan olsaydı arka taraftaki yolcular için bir sıkıntı yaratabilirdi ama büyük bir araçtan söz ettiğimiz için belki de böyle 5 metre civarında, 5 metreye yakın gövde uzunluğuna sahip bir araçtan söz ediyor olacağız. Bu 13 Ocak'ta Güney Kore'de tanıtılacak ve Avrupa dışı pazarlarda dediğim gibi satılıyor olacak. Espace ve Rafale'in üzerine konumlandırılacak. Yani bu Avrupa'da amiral gemisi modeller daha çok bunlar. Espace, yenilen Espace SUV segmentine geçmişti biliyorsunuz. Rafale'i de az önce söylemiştim. Türkiye'de de satılıyor bir coupe SUV olarak. Onların da üzerinde konumlandırılan daha büyük ve daha lüks bir model olacak. Yani biraz daha Renault burada şunu yaratmaya çalışıyor. Diğer modellerinden ziyade bu Flante modeliyle biraz daha orta üst segmentte biraz daha lüks algısını yönetecek. Renault'un bu taraftaki ismini güçlendirecek bir modelle karşımıza çıkmaya çalışacak 2026 yılında. Bakalım bu modelle bunu başarabilecek mi net olarak görüyor olacağız zaten. Ama bu arada otomobilin ismini nereden geldiğini merak edenler olabilir. Filante Fransızca'da kayan yıldız anlamını çağrıştıran bir kelime ve Renault'un isimlendirme stratejisinde de bunun uzay, yolculuk ve akıp giden yıldızları anımsatan ve aracın zarif ve görkemli tasarım dilini yansıtan bir isim olduğuna karar verilmiş. Bu nedenle bu isim tercih edilmiş. Genelde Renault biliyorsunuz böyle farklı farklı isimlendirmeler, farklı farklı modeller birçok şekilde karşımıza çıkarıyor. İşte Avustralya'da da aynı şeyi gördük. İşte farklı modellerde de aynı şekilde bunları gördük. Güney Kore'de tanıtılacak, Güney Kore'de üretilecek ve aslına baktığımızda Renault'un Geely ile bir Çinli Geely ile işbirliği var. Bu model de aslında bu işbirliğinin bir parçası olacak ve Geely ile ortak geliştirilen Compact Modular Architecture adı verilen platform üzerine inşa edecek. Bu hem Geely'nin hem de onun sahibi olduğu Volvo'nun modellerinde gördüğümüz, onların modellerinde kullanılan bir platform. O yüzden baktığımızda işte içten yanmalı hibrit ve tamamen elektrikli güç seçeneklerini destekleyen gelişmiş bir platform olduğu için aslında o başta söylediğim hani Renault bu modelle lüks algısını daha yukarıya taşımaya çalışıyor demiştim ya, işte bu platform da biraz daha ona yardımcı olacak. Renault'un kendi platformundan daha üst seviyelere çıkaracak diye söyleniyor bu Filante modelini. Tasarım noktasında aslında burada dediğim gibi daha önce sızdırılan fotoğrafları sizle paylaşıyor olacağız ama oldukça keskin çizgilere sahip, biraz daha Renault'un kendi ürün gamındaki modellerinden ayrışan ki hani yine burada Peugeot'dan hatlar, böyle Peugeot'dan esintiler görmek mümkün. Yine o esintileri göreceğimiz bir model olacak. Bakalım Ocak ayının ilerleyen günlerine doğru resmi olarak tanıtılacak zaten. Orada neler sunacak, neler hedefleyecek, teknik özellikleri neler olacak daha net konuşuyor oluruz.
Yani sen anlatırken ben şöyle düşündüm. Ben lüks vurgusu, işte bir taraftan yeni bir tasarım tabii, onu da görürüz. Bir de o aşağı doğru hani bahsettiğin tasarımdaki konu bana biraz Range Rover'ın o Velar'ını hatırlattı. Hatta baktım da bir şey diye. O hani hatta ismine bile baktım. Velar acaba ne demekti falan diye. Örtü perde anlamına geliyormuş galiba. Latince ile ilgili bir şey zannediyorum. Ama bu da böyle bize yakın yani, işte Filante diyorsun ama ben hani Filinta gibi araba diyeceğiz. Geçeceğiz ya, bizim işim Renault Filinta diye geçer bu yani.
Güzel.
Bakalım nasıl olacak. Meraklı bekliyorum. Çünkü hani Avrupa dışındaki lider araba olacak demek iddialı bir araba olmasını gerektiriyor. Lüks bir araba olmasını gerektiriyor. Tabii ki biz de bakalım işte Türkiye'de bekleyeceğiz işte. Aman abi vergisi çok olmasın. İşte şu kadar olsun. Motoru şu kadar olmasın ki bizi yakmasın falan diyeceğiz. Önce onlara bakacağız, sonra diğerlerine bakacağız.
Ya yani Türkiye'de Rafale'in bile fiyatı bu seviyelerdeyken ben açıkçası hani kendi adıma bu araba bizi aşar diye net bir şekilde şimdiden konuşabilirim. Yani Filante öyle, bizi aşar öyle, bence.
Öyle
fiyat olarak. Çünkü 10 milyon üzerinde konumlandırılacak bir modelden söz ediyoruz.
Hakikaten evet, Pavlov'u buradan sevgiyle saygıyla anıyorum. Gerçekten öğrendik biz bu işte. Araba konusunda Pavlov'un köpeği gibi olduk yani. Artık ne deseler abi tamam dönelim, bize göre değil diye gideceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Pekala.
Öğrenilmiş çare.
Maalesef. Yine Çin'e uzanalım. Bu SU7 ile ilgili bazı gelişmeler var. Xiaomi ile ilgili meşhur, artık herkesin söylediği, sevdiği, ettiği, böyle merakla beklediği araç. Yani daha satışa çıktı, ön satışa çıktığı için söyleyelim. Neler oldu, ne vaat ediyor bu araç?
Evet, önce hemen kısa bir özet geçeyim. Şimdi Çinlilerden hep otogündemde bahsediyoruz. İzleyicilerimiz de hep böyle Çin'den özellikle haber gelmediği zaman ya Çin'den haber yok mu, hani yeni model yok mu şeklinde bize yorumlarda bulunuyorlar. Gerçekten bu araçlar merak ediliyor. Çin pazarında zaten en çok böyle sansasyon yaratan, en çok merak edilen markalardan, üreticilerden bir tanesi de Xiaomi oldu. Özellikle 2025 yılında. Neden? Zaten hani tüketici elektronik tarafında işte birçok yerde görüyorduk işte yani bir evin ihtiyacı olan elektronik ürünlerde hepsinde herhalde Xiaomi adını görüyorduk Mi markasıyla. Ki hani son dönemde zaten Xiaomi Auto şirketini kurarak da elektrikli araç pazarına giriş yaptı. Hızlı bir giriş yaptı, üretim kapasitesini iyi bir şekilde arttırdı, taleplere yanıt veremediği zamanlar oldu ama bu noktada da çözümler üretti. Önce SU7 elektrikli sedan modeliyle başladı, U7'yi tanıttı ve U7 gerçekten SU7'nin başarısını ciddi şekilde katlayan bir model oldu. Ve yanılmıyorsam 2025 yılında 400 bin adetlik bir elektrikli araç teslimatı yaparak yılı güzel bir şekilde kapattılar ve yılın galiba 3. çeyreğinde artık elektrikli araç tarafında araç başına zarar eden bir marka olmaktan çıkıp kârlılığa ulaştılar ve bence bu yolda iyi bir şekilde ilerliyorlar ki 2026 yılında da 550 bin adetlik bir teslimat hedefleri var. 2027 yılına gelindiğinde de artık global pazara, küresel pazarlara açılmaya başlayacaklar ki Türkiye'de en azından duyduğumuz kadarıyla bu hedef ülkeleri arasında yer almaya başlayacak. Biliyorum Türkiye'de Xiaomi elektrikli araç tarafında Xiaomi'yi çok merak eden, işte ülkemize gelse de uygun fiyatlar alabilsek şeklinde böyle bekleyen çok insan var ama belki 2026 yılında olmayacaktır ama 2027'den sonra bunu görüyor olabiliriz. Tabii ki haberimizin konusu ne? Kısa bir özetten sonra çok sevilen Su7 modeli, talep gören Su7 modeli 2026 yılında yenilendi ve resmi lansmanı henüz yapılmadı ama ön satışa sunuldu. Dikkat çekici yenilikler var. Tasarım tarafında böyle hani baktığınızda yani araç hiç değişmemiş. Burada eskisi neyse yenisi de o şeklinde yorumlarda bulunabilirsiniz ama asıl dikkat çekici yenilikler aracın teknolojilerinde ve altyapı kısmında oldu aslında. Hemen onlardan böyle kısaca söz edeyim. Tabii ki bu yenilikler aracın fiyatını da arttırdı. Önce onu söyleyeyim. Yaklaşık 32.800 dolar başlangıç fiyatıyla ön satışa çıktı. Bu da eski versiyona göre, 2005 yılındaki versiyona göre fiyatın yaklaşık %6-6,5 seviyesinde arttığı anlamına geliyor. Ama neden fiyat artıyor? Aracın gerçekten dediğim gibi altyapısında, teknolojik özelliklerinde işte elektrik mimarisi olsun, şarj gücü olsun, burada menzili olsun ciddi oranda iyileştirmeler var. O yüzden %6-6,5 zamda bunu açıklıyor açıkçası. Resmi lansman Nisan 2026'da yapılacak. Bir kere baktığımızda dış tasarımda ince dokunuşlar var. İç mekanda da ufak tefek elden geçirilmiş yerler var. Geliştirilmiş sürüş destek sistemleri geliyor. Ön bölümde bir kere daha rafine bir görünüm sunduğu belirtiliyor ve 20 inçlik jantlar korunurken yeni tasarımlı jantlar geliyor ve arka tarafta lastiklerde 265 mm'lik genişliğe geçilmiş ve aracın böylece yol tutuş kabiliyeti arttırıldığı söyleniyor. Ve tüm versiyonlarda biraz ilk başlarda böyle yapılan kazalarla özellikle performanslı versiyonları eleştirilmişti Su7'nin. Hani araçlar çok güzel hızlanıyor ama durmuyor mu? Burada güvenlik tarafında zafiyet mi var diye. Burada artık Su7'nin tüm versiyonlarında 4 pistonlu sabit ön fren kaliperleri standart olarak sunulmaya başlamış. Bu tarafta da bir güncelleme yapmış Xiaomi. Kabin tarafında koyu ve premium hissiyat veren yeni bir dark black adı verilen, işte siyah, daha da böyle nasıl diyelim, karanlık siyah diyebileceğimiz bir döşeme seçeneği sunulmaya başlamış. Direksiyon tasarımı elden geçirilmiş ve göstergeler, kapı panelleri ve koltuk dikişleri daha kaliteli bir görünecek şekilde, kalite algısını arttıracak şekilde yenilenmiş iç mekanında. Ama dediğim gibi asıl burada sıçrama teknoloji tarafında sürüş destek sistemlerinde olmuş. Daha önce bazı versiyonda bulunmayan lidar sensörü artık bazı versiyondan itibaren bütün donanımlarda standart olarak sunuluyor. Lidar burada tabii ki birçok marka, işte Tesla olsun, Volvo işte çıkacağını açıklamıştı, lidar kullanmayacağını açıklamıştı. Birçok marka aslında lidardan vazgeçse de burada Xiaomi, özellikle Çinli üreticiler lidarda ısrar ediyor, lidar kullanmaya devam ediyor. Xiaomi de bunu giriş seviyesine itibaren tüm versiyonlara yaymış durumda. Böylece sürüş destek sistemleri de daha gelişmiş, yani daha sezgisel çalışmaya başlayacak lidar sensörü sayesinde. Onun dışında Çin'deki araçlarda bu mavi ışık var. Özellikle arka tarafta konumlandırılan ve kısa bir ince şerit şeklinde olan, bu da araçtaki aktif olduğunda araçtaki sürüş asistan sistemlerinin aktif olduğunu diğer sürücülere ve yoldaki diğer kullanıcılara belirtmek için kullanılan bir ışık aslında. Burada Su7'de de bu mavi ışığın seriye eklendiğini görüyoruz. Burada tabii ki bu sürüş destek sistemlerinin, işte lidar sensörünün seriye yayılması güzel bir şey ama buradan gelen verilerin hızlı bir şekilde anlık olarak işlenebilmesi de çok önemli. Bu tarafta da bir güncelleme yapılmış ve 700 TOPS işlem gücüne sahip bir sisteme çıkarılmış. Önceden yanılmıyorsam 500-550 TOPS civarındayken burada artık 700 TOPS'a kadar, ki bu da artık yani saniyede 700 trilyon verinin işlenebilmesi anlamına geliyor. Gerçekten çok büyük bir işlem gücü karşımıza çıkıyor. Ve artık tüm versiyonlarında Xiaomi'nin Hyper Autonomous Driving adını verdiği o daha gelişmiş sürüş asistan teknolojisi kullanıyor. Önceden giriş versiyonlarda daha alt seviye bir sürüş destek sistemi kullanılırken artık tüm versiyonlarda bunun standart olarak sunulduğunu görüyoruz ve güvenlik tarafında hava yastığı sayısı 7'den 9'a yükseltilmiş. Bu da hem teknoloji tarafındaki güvenlik teknolojileri hem de hava yastığı tarafındaki güvenliğin arttırılması yönünden bence araçta dikkat çeken özellikler tarafında. Bunun dışında motor tarafında yenilikler var ki hani bu Xiaomi ilk çıktığında elektrik motorlarını V6, V8 olarak isimlendirmişti. Bunu hep konuşmuştuk sanki böyle içten yanmalı motorlara atıfta bulunan detaylardı. Artık burada da yenilenen ailenin V6S Plus adı verilen motora geçiş yaptığını görüyoruz. Standart ve Pro modellerde 299'dan 320 beygire çıkıyor güç. Max versiyonunda ise toplam güç 690 beygire ulaşıyor. Ve elektrik mimarisi yenilendiğinde Standart ve Pro'da artık 752 voltluk bir elektrik mimarisinde, Max'te ise 897, yani neredeyse 900 voltluk bir elektrik mimarisine geçiş yaptığını görüyoruz. Böylece tabii ki hızlı şarj kapasitesi, hızlı şarj gücü de daha fazla artıyor. Max versiyon 15 dakikada 670 kilometreye kadar menzil kazanabiliyor ki gerçekten çok iyi bir değer olduğunu söylemek lazım. Ama tabii ki bu değerler CLTC'ye göre, hani biraz daha WLTP'ye göre daha yüksek değerlerden söz ediyoruz. Kafa karışıklığı olmasın. Menziller de tabii ki iyileştirilmiş durumda. Son olarak ondan da bahsedeceğim. Standart model 720, Pro 902, Max ise tabii ki daha performanslı olduğu için büyük bataryaya rağmen menzil biraz düşüyor. 835 kilometreye kadar CLTC menzili sunuyor. Yani gördüğümüz kadarıyla artık 902 kilometreye kadar menzil vadeden bir Su7 serisinden söz ediyoruz. Böyle güzel özellikler var, güzel güncellemeler. Yavaş yavaş global pazara da alıştık, açıldıkça belki Türkiye'de de görürüz. Umarız tabii ki böyle çok bizi mahveden fiyatla gelmez diye umalım.
Oh, yani sen şimdi anlatırken tabii iki şey aklıma takıldı. Birincisi Voyah için de aslında 30 bin dolar civarı dedik. Bundan da bahsediyoruz. Bu da 30 bin dolar civarı diyoruz. Hakikaten böyle bakınca sanki Çin'de de Voyah'ın işi zor mu? Ya da işte Xiaomi gerçekten çok sıra dışı bir şekilde çok düşük fiyatlı mı satıyor? Hani onu bilemiyorum. Ama bir taraftan da düşünüyorum. Adamların karlılığa geçecekleri günü, yani Tesla'nın yapamadığını yaptığını anlatıyorsun. Tesla'nın yıllardır yapamadığını adam sadece Çin'de satarak yapmaya başlamış gibi oluyor bir taraftan da. Yani Elon Musk herhalde oturup ağlıyordur şimdi ben nerede yanlış yaptım diyerek diye düşünüyorum. Çünkü karlılığa geçmiş bir şirketten bahsediyoruz. Hani açık olsa halka herhalde, bilmiyorum açık değil diye biliyorum Çin şirketi olduğu için, ama yani herhalde şu an millet Warren Buffett abi biz alalım ya bunun hisselerinden falan derdi diye düşünüyorum. Bir taraftan da işte hani daha güvenli hale getirilmiş. İşte yeni gene işte mavi ışıktan bahsediyorsun. Böyle basit gibi görünen şeyler de güzel de görünüyor. Bir ders de çıkarılmış. Yeni model, lidar işte takılmış falan. Bunları bahsedince bu arabanın da 1-200-1-300 civarında olduğunu düşünmek de insana Türkiye'de çok üzüyor yani. Çok üzücü gerçekten. Hani ultra, yani böyle bu kadar anlattın arabayı. Sonra diyorsun ki bu araba 1-200-1-300 diyorsun. Ben de şimdi burada Sandero'dan bahsediyorum. Hani diyorum ki Sandero diyorum 1-200 olacakmış diyorum. 1-300 olacakmış diyorum. Ama iyi satılır falan diyorum.
Yüzüm gülüyor ama içim kan ağlıyor.
Gerçekten birkaç gif buraya gidermiş yani. Doğru söyledin. Maalesef bundan bahsediyoruz. Hayır olsun bakalım. Yani ne diyelim. Kolay gelsin hepimize. Evet, o zaman bir sonraki haberimize geçiyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Volkswagen ID Polo. Yani tabii Polo'nun akıbeti ne olacak diye konuşuyorduk ama ID Polo'da başka bir şeyden bahsediyoruz diye kurtarayım ben orayı. ID Polo'nun iç mekanlığıyla ilgili bazı haberler var. Dikkat çekicim değil mi? Sevgili Barış'tan dinliyoruz.
Evet, aslında hani bu Türkiye'den çıkan, üretimi sonlandırılan ve satışı sonlandırılan modellerden bahsediyoruz ama yavaş yavaş Polo'nun da sonuna geliyoruz aslında. Türkiye satışlarına baktığımızda tek bir versiyon olarak 2.2 milyon bandında bir fiyatla satışta olduğunu görüyoruz ki bu da çok mantıklı değil aslında. Çünkü yine aynı markanın ürün gamında bu popüler olan BSU modellerden Taygo'nun da yine aynı şekilde aynı dolanım seviyesiyle 2.2 milyon bandında olduğunu görsek, o yüzden hani bu alan kullanıcı, her ne kadar hani Taygo da çok büyük bir araç değil ama şimdi hani bir hatchback mi alayım yoksa bir crossover mı alayım diye günümüz modası direkt doğrudan tabii ki crossover modeli Taygo yöneliyor. O yüzden yavaş yavaş buradaki Polo'nun da bize veda ettiğini ve artık ID Polo'nun olduğunu göreceğiz ki 2026 yılında büyük ihtimalle onu da kademe olarak hem Avrupa'da hem de Türkiye'de satışa sunulacaktır diye düşünüyorum. ID Polo dediğimiz bu modeli zaten geçtiğimiz bölümlerde çok konuşmuştuk. Şimdi de iç mekanı resmi olarak paylaşıldı. İç mekan tasarımına baktığımızda aslında bir yandan sevilen, beğenilen, bir yandan da eleştirilen bir tasarım oldu. Çünkü neden? Öndeki sürücünün önündeki o tablet ekran şeklindeki dijital göstergede farklı temaların seçilebildiğini, ki o temalardan bir tanesi aslında biraz daha, ki fotoğraflarda bulunan retro esintiler taşıyan, o eski pololara götüren bir retro tasarımın olduğunu, bu seçeneğinde bulunduğunu görüyoruz. Bence tabii ki müşterilerin tercihi açısından güzel bir seçenek diyebiliriz. Direksiyon simidi tabii ki burada en çok eleştiri alan taraflardan bir tanesi oldu. Neden? Çünkü o yandaki sağ ve soldaki kolonlara baktığımızda birçok fiziksel kontrol var. Ki fiziksel kontrol konusunda gerçekten Volkswagen ağzı yanmış markalardan bir tanesi. Bir ara ürün gamında dokunmatik böyle hassasiyete sahip kontrollere geçiş yapmıştı ama müşteriler bunu hiç sevmedi, beğenmedi ve hızlıca hemen Volkswagen'de bunu ürün gamında tekrar fiziksel düğmelere geçiş yapma zorunda hissetti kendini. ID Polo'da da yine bu fiziksel kontrollerin olması bence iyi. Tabii ki dokunmatik kontrolleri ben de sevmiyorum ama çok fazla düğme var diye burada eleştiri aldı ama bence baktığımda hani normal şu an mevcut modellere kıyasla da aslında arttırılan bir düğme sayısı yok açıkçası. Biraz tasarımdan dolayı bence bu algı yaratıldı. Çünkü alışık olduğumuz tasarımdan ziyade o yuvarlak direksiyon simidinde böyle genel çerçeve olarak kare formundaki bir yapının olması bence bu algıyı yaratmış gibi duruyor. Ama bence fiziksel kontroller baktığımda en azından çok böyle kafa karıştıracak gibi değil. Biraz el alıştığında sıkıntı yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında hemen orta konsolda ki hani kapı içlerindeki panellerde ve burada ön konsolda yine kumaş benzeri bir malzemenin kullanıldığını görüyoruz. Genelde bu malzemeyi böyle artık şehir kullanımına odaklı otomobillerde ve özellikle otomobillerde bu sürdürülebilirlik kavramı artmaya başlamışken birçok araçta görmeye başladık. ID Polo'nun iç mekanında da yine konsolda ve kapı panellerinde bunu görüyoruz. Hemen ortada 13 inçlik büyük bir multimedya ekranı yer alıyor. Yine bu tablet ekran şeklinde konsola tutturulmuş. Biraz daha üretim açısından her zaman bunu söylüyoruz. Biraz daha markaların, üreticilerin işini kolaylaştırıyor maliyet tarafında. Orta konsolda yine fiziksel kontroller piyano tuş şeklinde sıralanmış. Burada görüyoruz bunu. Bence yine olması gereken özelliklerden ve geniş bir orta konsolu var. Burada işte telefonlar için kablosuz şarj ünitesi, işte sürüş modlarının seçilmesi gibi gibi birçok şey özellik geliyor. Bence güzel bir iç mekan. Hem biraz modern hem biraz retro esintilerin bulunduğu hem de aslında günümüz modasından çok ayrılmayan bir tasarımla karşımıza çıkacak burada ID Polo. Güzel bir tasarıma yer verilmiş. Bakalım zaten teknik özelliklerini daha önce konuşmuştuk. Yine fiyat noktasında 25 bin eurolar konuşulan bir model. Avrupalı üreticiler biliyorsunuz bu segmentte işte özellikle Volkswagen grubu 25 bin eurolara kompakt modeller üretip Çinlilerle rekabet edebilmenin peşinde ama gelen haberler ilk etapta en azından bu 25 bin euroluk ucuz versiyondan ziyade daha pahalı versiyonların satışa sunulacağı, yani büyük bataryalı seçeneklerin satışa sunulacağı, küçük bataryalı o 25 bin euro hedeflerinde olan seçeneklerin daha sonra geleceği yönünde. Zaten bunu zaman bizlere gösterecek, bakalım neler olur ama yani Türkiye özellikle pahalı versiyonuna gelirse bu kompakt segmentteki bir araç çok şanslı olmaz diye düşünüyorum açıkçası.
Çok doğru söylüyorsun. Ben şeyi beğendim bu arada, yani hem direksiyonu beğendim sen gösterirken, hem direksiyon güzel. İşte tuş takımı da güzel görünüyor o anlamda. Ve şey de çok iyi. Yani o yani tabii özelleştirilebilir ya da değiştirilebilir o klasik ekran da çok hoşmuş. Tatlı bir detay olmuş. Retro ekran ya da öyle söyleyelim. Tatlı olmuş doğrusu. Ama tabii işte karşılaştırdığın zaman Taygo ile falan hani karşılaştırayım edeyim falan deyince bence yurt dışında da acaba yeterince cazip olur mu olamaz mı onu bilemedim. 25 bin euro deyince de zaten 30 bin dolara geliyor. Hani Xiaomi mi alayım, onu mu alayım dese dışarıdaki içindeki adam da hani gene orada da çok da şansları var mı bilemedim doğrusu diyerek bu konuyu bir özetleyip hemen sonraki haberimize geçiyoruz efendim. Ağzına sağlık. Güzel bir özetledi bu arada, Polo'yu da güzel özetledin. Gene 2025'te en çok satan otomobiller de belli oldu. Var mı senin şaşırdığın elektrikli otomobiller de bu arada, en çok satılan elektrikli otomobiller de yine çok okunan haberlerdendi hazırladığınız. Ne diyorsun, onları sen değerlendirmesini senden bir alalım bakalım.
Evet, hemen ondan da kısaca bahsedelim. Çünkü merak eden izleyicilerimiz oluyor tabii ki, haberlerden takip ediyorlar ama otomotiv pazarı 2025 verileri açıklandı. Pazar aslında toplam bazda 1.4 milyon adeti buldu ve otomobil satışları ilk defa 1 milyon adeti geçti 2005 yılında. Aslında burada baktığımızda rekabetin de çoğalmasıyla evet fiyatlar noktasında fiyatlar yükseliyor ama Her zaman dediğim gibi hani liste fiyatlarından bakarak sadece araba almamak lazım. Bayilere gittiğimizde farklı fiyatlarla karşılaşabiliyoruz. 2026 yılında bile markalar yılı aslında güzel kampanyalarla başladılar. Bu da aslında çeşitliliğin, artan çeşitliliğin güzel rekabete yol açtığını gösteriyor bizlere. O yüzden rekabet noktasında çeşitliliğin artmasıyla burada otomobil satışlarının 1 milyon bandını geçtiğini görüyoruz. Tabii ki satışlarda yine alışık olduğumuz markalar, alışık olduğumuz modeller üstte ama bu yavaş yavaş işte Egea'nın 1.3 multijetinin kaldırılması falan filan derken fiyat tarafında, fiyatın binek otomobil tarafında elinin biraz zayıfladığını görüyoruz ki zaten bu sonuçlara da yansımış. 2025 yılında marka olarak binek otomobil tarafında Renault 131 bin küsür adetle birinci sırada. İkinci sırada Volkswagen var, 88 bin adetin üzerinde 2025 yılında otomobil satarak ikinci sıraya yerleşmiş. Toyota ki zaten hani bu engelli ÖTV muafiyetli alımlarda işte yerli üretim modelleriyle öne çıkan ki hep söylüyoruz en mantıklı modellerden bir tanesi şu anda CHR konumuna girdi. Çünkü yerlik şartı getirilmesiyle beraber. O yüzden bunun da verdiği güçle aslında 3. sırada kapatıyor 2025 yılını 76.620 adetlik satışla. Fiyat eli zayıfladı dediğimiz fiyat hep böyle 1. veya 2. sırada gördüğümüz 4. sırada bulunuyor 2005 genelinde 71.787 adetlik satışla. 4. sırada bulunuyor. 5. sırada Hyundai yer alıyor diyebiliriz. BYD burada önemli sıçrama yapan büyüyen markalardan bir tanesi. Sık sık fabrika yatırımıyla eleştiriliyor ama satışlarda eleştirilere rağmen yine yolunda devam ediyor. Ve bu sıçramayla beraber 2025 yılına ilk 10'a 9. sıradan girdiğini görüyoruz. 45.537 adetlik satışla 9. sırada bulunuyor. Belki de 2026 yılında bu satışlar böyle devam ederse ilk 10'daki sırasını belki de yukarılara taşıyacaktır. Çünkü baktığımızda 2005 yılında en çok büyüyen otomotiv markası oldu. Onu da söylemek lazım. 10. sırada Skoda bulunuyor. Baktığımızda tabii ki otomobil modelleri tarafında Clio ve Megane ikilisi ilk 2 sırayı kapatmış durumda. Yani aslında baktığımızda ilk 4 sıra yerli üretim modeller Clio, Megane ve Fiat Egea Sedan. Ardından 4. sırada Toyota Corolla. Yani burada zaten yerli üretim biraz daha işte bu ÖTV güncellemeleri şunlar bunlar biraz daha yerli üretim desteklemek adına yapmışlardı zaten yıl içerisinde. O yüzden buradaki satışlarda bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Clio 51 bin küsur adetle ilk sırada, arkasından çok az bir farkla Megane geliyor 49 bin adetle. 3. sırada Fiat Egea Sedan var. Tabii Fiat Egea Sedan 3. sırada ama burada sedan ve cross, yani crossover modelin satışları ayrı tutulmuş. Yani Fiat Egea Sedan 42 bin adet, cross'ta 26 bin adet. Bunların ikisini toplarsak, yani Fiat ailesini, Fiat Egea ailesini genel olarak ele alırsak tabii ki ilk sırada yer alıyor. Bunu da söylemek lazım ama satışlarda farklı segmentlerde yer aldığı için böyle bölünüyor satışları. Tesla Model Y özellikle bu yeni standart versiyonuyla çok eleştirilen, daha düşük fiyatla gelmesi beklenen ama yine eski versiyona göre çok daha az donanım olmasına rağmen sadece 70-80 bin liralık bir fiyat farkıyla gelen Tesla Model Y 5. sırada 31 bin adetle kapatmış. 6. sırada BYD'nin CLU modeli var. Tabii ki en çok satan otomobiller kategorisine hem elektrikli versiyon hem de plug-in hibrit versiyon toplam olarak değerlendiriliyor. Bunu da söylemiş olayım. Togg T-Onix 7. sırada 27.500 adetle 7. sırada bulunuyor. 9. sırada Toyota CHR var. Satışları özellikle dediğim gibi, az önce söylediğim gibi engelli ÖTV muafiyetli alımların da etkisiyle 25.000 adetlere gelmiş durumda. 2026 yılında belki de daha yükseldiğini görebiliriz ama artık bu tarafta şey de var. Renault Duster da var. Özellikle 1.3 TC otomatik versiyonunun bu yerlik şartını dahil olmasıyla beraber, karşılamasıyla beraber burada bir rekabet görebiliriz. Çünkü son dönemde özellikle Renault Duster'ın satışları da Aralık ayında dikkat çekici şekilde yükselmiş durumda. Otomotiv pazarında durum bu şekilde. Hemen elektrikli otomobillerde rekabet ne durumda onu da söyleyelim. Sadece elektrikli otomobilleri merak eden izleyicilerimiz de vardır çünkü. Burada baktığımızda 2025'te elektrikli otomobil satışları neredeyse 190 bin adet oldu ve toplam satışlardaki payı %17,5 oldu. Mutlaka şunu diyoruz her zaman, bu Temmuz ayında yapılan güncelleme olmasaydı, bu ÖTV'de artış yapılmasaydı bu oran çok rahat %20'nin üzerine çıkardı diye söyleyebiliriz ki gerçekten Avrupa genelinde bence iyi bir oran olurdu. Ama buna rağmen yine %17,5'luk bir pay elde edilmiş durumda ve satışlar 2024 yılına göre %90 oranında arttı, bunu söyleyebiliriz. Tabii ki elektrikli araç tarafında Tesla Model Y lider konumda 31.509 adetlik satışla. İkinci ve üçüncü sırayı TOGG'un modelleri almış durumda. Teonix ve Teonef. Özellikle Teonef'te yıl boyu, özellikle yıl sonuna doğru güzel kredi kampanyaları gördük Teonef odağında ki yine 2026 yılına da TOGG yine sıfır faizli kredi kampanyalarıyla başladı. Burada ikinci ve üçüncü sırayı aldıklarını görüyoruz bu kredi desteği sayesinde. 27.583 adetle Teonix ikinci sırada. Teonef 11.437 adetle 3. sırada. Mini Countryman burada dikkat çekici. %10 diliminden çıkmıştı ama ÖTV dilimlerinin yükselmesiyle beraber %25'lik dilimi içerisine dahil olmuştu tekrar. Böylece bu da onu rekabetin içerisine tekrar dahil olmasının neden oldu ki rekabette güçlü bir konumda olduğunu görebiliyoruz. 4. sırada kendisine yer bulan modellerden bir tanesi. 9.418 adetlik satışı var. 5. sırada KGM'nin Torres EVX modeli ki Torres hani çok evet eleştirildi, işte ısı pompası noktasında marka eleştirildi, ısı pompası yoktu, var dendi, şöyle oldu, böyle oldu, birçok eleştiri oldu ama burada yine satışlarda 8.416 adetlik satışta 5. sırada yer aldığını görüyoruz. Kia EV3 yine menziliyle ve sunduğu donanımlarla öne çıkan modellerden bir tanesi, zaten bunun ekmeğini 6. sırada yer alarak yiyor diyebiliriz. Burada 7.654 adetlik satış. Evet, BYD çok konuşuluyor, en çok artış olan, en çok büyüyen marka olarak karşımıza çıkıyor ama modellerinin en azından ilk 5 sırada yer almadığını görüyoruz ki Atto 3 en çok satanı 7. sırada, onun arkasından BYD CLU 9. sırada ve BYD Dolphin 11. sırada geliyor. Opel Frontera burada 8. sırada dikkat çeken modellerden, bence başarısını en çok merak ettiğim araçlardan bir tanesiydi çünkü hani biraz daha İşte düşük küçük batarya, biraz daha az menzil hedefi rakiplerine göre ama biraz daha uygun fiyat denklemiyle gelmişti en azından Türkiye'de. Benim böyle başarılı olur mu olmaz mı dediğim modellerden bir tanesiydi ama en nihayetli 2005 yılında ilk 10'da kapattığını görüyoruz satışlarda. 5.765 adetlik satışla kısımda yer almış durumda. Elektrikli araç satışları da 2005 yılında bu şekildeydi.
Sondan başlayayım. Frontera deyince böyle geçen gün bir yerde seyrettim. Herhalde devasa işte bu 4x4'lerden kullanan veya işte yüksek Jeep diyeceğimiz hani o zamanının böyle yükseklerinden kullanan birisi Frontera'yı görmüş. Gidiyor elektrikli bir tane Frontera önünde. Diyor ki bu neden diyor, işte Frontera bu olabilir mi? Hakaret bu diyor, işte araca falan biz konuşmuştuk hatırlarsın. Yani ne beklerken ne çıktı demiştik. Yani tabii işte böyle de o markayı, tabii marka en azından modelinin markasını böyle değerlendirmeyi tercih etti. Enteresan, ben de şaşırdım doğrusu. Çok beklemedim. Özellikle şöyle şaşırıyorum, yani Hyundai Ioniq 5 daha alt sırada kalmasını, listede daha yukarıda olmasını beklerdim doğrusu. Hyundai görmek beni listede şaşırttı. Yani en azından 10. sırada görmek şaşırttı. Onun dışında Countryman gerçekten hani o avantajı çok bariz olarak kullanıyor. Tesla'nın zaten bu değişimden sonra ne olacağını merak ediyorduk. Orada da çok araç gelmediği için çok bir şey söyleyemeyiz bu sene için. Yani yeni Model Y standart için bir şey söyleyemiyorum ama gerçekten iyi bir otomobili, aslında iyi bir dönem, iyi bir sattılar. Türkiye'de bence çok iyi satıldı. Türkiye'de onu çok kurtardı bence. Markayı da kurtardı. Şimdi artık biraz boğuşmaya başladı gördüğümüz kadarıyla. Diğer yandan da bir önceki listede de şey dikkatimi çekti. Yani Renault'un farkı bu kadar aşması, yani 131 bin adet satıp, yani hatta 132 diyelim ona biz, fiyatın 70 binde kalması, yani neredeyse iki katı bir fark var toplam satışta. Bence fiyat açısından pek hoş değil durum böyle baktığımızda. Onu bir toparlamak lazım. Hyundai'nin de mesela şeyin aksine 66 binde 5. sırada yer alıyor. Tabii geçen seneyi çok hatırlamıyorum ama böyle bakınca Stellantis grubunun tabii toplam rakamda, yani fiyat işte Peugeot, Opel, Citroen falan diye birleştirirsen iyi bir yerde olduğunu Türkiye'de görebiliyoruz. O yüzden Stellantis'in Türkiye'de daha fazla şey yapmasını bekleyebiliriz. Volkswagen tabii, yani Volkswagen'in de Skoda ile birleştirelim hadi. O da oradan gelsin. Onlar da bir arada olsun. Ama BYD gerçekten şaşırtıcı yani. 45 bin satış olması ve 9. olması, Türkiye'de en çok zaten 9. marka olması çok enteresan yani. Ben şaşırdım buna. Evet, şaşırtıcı bir listeydi. Ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Bir saati geçti. Şahane anlattın. Ağzına sağlık.
Evet, gündemde yoğundu yani. Tam böyle 2026 yılına girdiğimiz bir dönem. Yeni modellerin geldiği, bazı modellerin artık bize veda ettiği, yeni araçların tanıtıldığı, özellikle elektrik tarafta güzel böyle yoğun bir gündem oldu. Bunu da kısaca izleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Umarım güzel bir şekilde aktarabilmişizdir.
Ağzına zihnine sağlık kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Ben seyircilerimizin de seni zaten sevdiğini bildiğim için çok emin olarak söylüyorum. 2026 yeni bir Formula 1 düzeni var. O geliyor. Onu heyecanla bekliyoruz. Umarım daha heyecanlı yarışlar seyredeceğiz. İşte Türkiye için ne kadar olur bilmiyorum ama yani işte yeni elektrikli araçlarla ilgili bir şeyler olsaydı, biraz daha böyle bir indirimle ilgili bir şeyler duysaydık iyi olurdu ama olmadı. Yol zamları, gümrük vergisinin işte yurt dışına alışverişlerde kaldırılması falan biraz bizim tarafta işler zor gibi görünüyor. Ama ne diyelim, umarım feraha çıkacak bir adım atılır Türkiye'de. Şu an zor görünse de durum böyle. Ağzına sağlık, tekrar teşekkür ediyorum. Otomotiv dünyasından yeni haberleri bizlere aktarmış oldun. Bu hafta seni artık konuşturmuyorum, kapattırmıyorum. Ben kapatıyorum. Lütfen yorumlarda barışın. Daha önceki bölümlerde aktardıklarını hatırlayarak bizlere destek olmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.